Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'ya, Sesi Dergi'ye hoş geldiniz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Kübra Ergin'in kaleme aldığı Modern İnsan Nereye başlıklı yazısını sunacağız. Allah Teala ayet-i kerimede evlilikteki ihtiyaçtan bahsederken çok zarif bir benzetme yaparak onlar sizin için libas, giyecek, elbisedir, siz onlar için elbisesiniz buyurmuş. Neden libas, yani giyilen, örtünülen eşyaların umumi ismi olan bu kelime seçilmiş? Pek çok mana gizlidir hiç şüphesiz ama bir manası da şu olsa gerek. Çünkü giymek insana mahsus bir ihtiyaçtır. İnsanla diğer canlılar arasında ortak ihtiyaçlar var. Mesela su gibi, gıda gibi, barınak gibi. Ama elbise sırf insan için ihtiyaç. İnsan haricindeki hayvanat zaten giydirilmiş. Nikah, evlilik de insana mahsus bir ihtiyaç. İnsan haricindeki canlılar sadece belli bir mevsimde nesillerini devam ettiriyor. Birçoğunun tek yaptığı uygun bir yere yumurtalarını bırakmak. Sonra çekip gidiyor. Yumurtadan çıkan yavrulardan ölen ölüyor, kalan kalıyor. Bazı kuş cinsleri gibi bir kısım mahlukat yavrularına bakmak için yardımlaşıyor. Ama onlar da yine belli bir müddetten öteye geçmiyor. İnsanoğluysa evlatlarına bebeklikten ta yetişkinliğe kadar bakıyor, terbiye ediyor, dünya hayatı ve hayattan daha ötesi için rehberlikte bulunuyor. Geçtiğimiz sayıda evrim teorisi hakkında bir girizgah yapmıştık. Kısmen anlatmaya çalıştığımız gibi bugün evrim ne ispat edilebilir ne çürütülebilir bir iddia durumundadır. Adeta bir antik çağ mitolojisi gibi bir varmış bir yokmuş bir zamanlar diye bahsedilen masallar alemi gibi bir zamanda geçiyor. Çok çok eski zamanlarda ne olmuş, nasıl olmuş bunu belki hiçbir zaman kesin olarak bilmek mümkün olamayacak. Ama asıl önemlisi biz neye inanacağız? Evet, fen bilimleri çok önemli, bize çok faydalar sağlıyor. Ama madem ki bu birikip ilerleyen türde bir disiplindir, o halde kesin sonuca ulaşmamız belki de insanlık tarihinin sonuna kadar sürecektir. Hatta belki de hiçbir zaman teorilerin doğru olup olmadığını bilemeyeceğiz. Öyleyse kanunlarımızı yaparken, ahlak anlayışımızı düzenlerken neyi esas alacağız? Bu önemli bir konu çünkü biz şu anda her ne kadar laik ve seküler bir düzende yaşıyor olsak da hala insana dair en temel kabullerimizde semavi dinlerin ve tahrip olmuş olsa da peygamberlerin getirdiği hikmetlerden bazı esasları devralmış dini kalıntıların insan tarifini esas alıyoruz. Bu tarifler ne kadar birbirinden farklı olsa da bir noktada birleşiyor. İnsan, hayvandan sadece tür olarak veya gelişmişlik derecesi bakımından değil, mahiyet olarak farklıdır. Bizim devlet düzeni kurmamız, kanunlar çıkarmamız, mülkiyet, nikah ve benzeri müesseseleri meydana getirmemiz hep bu temel kabulden doğuyor. Eğer biz insanı hayvandan çok farklı olmayan, sadece beyni gelişmiş iki ayağı üzerinde durup ellerini kullanmaya başlamış bir cins canlı olarak görüyorsak, bütün bu kanun nizamı ve ahlak anlayışı temelini yitiriyor. Elbette evlilikte. Bugün Batı'da bunun savaşı veriliyor. Mesela bir örnek. İngiltere'de bir hukuk firması Londra Belediyesi'ne ait otobüslerin üzerine bir reklam vermiş. Hayat kısa, boşan gitsin. Elbette kilise bu reklamın kaldırılmasını istemiş. Çünkü itikat ve amel yönünden ne kadar tahrip olsa da evliliğin korunması ile ilgili hassasiyetleri var. İnsana mahsus bir özellik olan nikahı aileyi muhafaza etmek gerektiğine inanıyorlar. Tıpkı bizde olduğu gibi Batı ülkelerinin de çoğunda sermaye sahipleri, sanat çevreleri, sinema, medya ve şimdi de internet aleminde hakim olan kesimler kilisenin bu hassasiyetine sahip değiller. Mesele sadece hassas olmamaktan ibaret mi? Yoksa bundan da öte kasıt var mı? O da tartışılan mevzular arasında. Son zamanlarda ülkemizde Avrupa Birliği'ne intibak adına çıkarılan kanunların da ailenin yıkımını hızlandıracağı endişesi hakim. bu kanunları çıkaran zihniyet sadece ailenin korunması hassasiyetinden mi mahrum, yoksa aileyi yıkmak için kasıtlı bir gayret içinde mi? Gelin bu soruya cevap ararken şu unsurları da hatırlayalım. Her şeyden önce materyalist, kapitalist zihniyet için ailenin korunması lüzumsuz bir hassasiyet. Çünkü onlara göre zaten aile suni bir müessese. İnsanı sadece maddiyattan ibaret görüp diğer hayvanattan sadece biraz farklı sayan bu ideolojiye göre nikah zaten uydurma bir gelenek. Bu zihniyete göre din, insanoğlunun bilimler gelişmeden önceki bir zannı uydurması. Dinler beşer ürünü olduğu gibi kaynağını dinden alan ahlak anlayışı ve buna bağlı müesseseler de beşer ürünü. Bu zihniyetin elbette evliliğin korunması konusundaki hassasiyetleri anlamaları beklenmez. Ayrıca şunu da düşünelim. Evlilik tabiatı icabı bir takım mesuliyetler ve sınırlamalar getiriyor. Ahirete inanan insan bu mesuliyetleri yüklenirken sonundaki mükafatı düşünüp sabrediyor. Hatta sadece evlendikten sonra değil, bekarlıkta da kendini haramdan sakındığı için evlilik ona nimet oluyor. Bu sebeple evliliğin yükünü de seve seve çekiyor. Ama kendini hayvan cinsi sayıp haram helal diye bir fark bilmeyenler, evliliğe adım atmakta hiç alışkın olmadığı sınırlamalarla kuşatıldığını hissediyor. Haliyle alışkanlıklarından vazgeçemeyip sonunda da boşanma noktasına geliyor. Batı'da bugün boşanmalar yaygınlaştıkça evlilik başarısız bir müessese, evliliğe sadakat göstermek insan yapısına uygun değil diye haberler yapılıyor. Bir yandan hukuku, ahlakı hiçe sayarken bir yandan da kendi ortaya çıkardıkları fiili durumu bir delil olarak ileri sürüyorlar. İnsanlık tarihinin çoğunda gayet başarıyla ayakta kalmış ve insanoğlunu da bugünlere getirmiş olan evlilik müessesesini çürüğe çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle bir zihniyetin özellikle yıkmak gibi bir kastı olmasa da ailenin yıkılmasına aldırış etmeyeceği ortada. Meselenin diğer yanına bakarsak evliliği ve umumi manada ahlak kaidelerine uygun bir hayat tarzını büyük bir gayretle, itinayla, her türlü fedakarlıklarla muhafazaya çalışmazsanız kendiliğinden ayakta kalması mümkün değil. Çünkü insan bir yanıyla gerçekten de nefsani yönleri olan ve hatta bu yönü şeytani ayartmalara da müsait olan bir varlık. İslam dini insanı her yönüyle bir bütün olarak görüyor. İnsanda bulunan farklı yönler, onu neye inandığı, neyi gaye edindiği ve kimin rehberliğine uyduğuna bağlı olarak melekleşmekten hayvanlaşmaya, hatta şeytanlaşmaya kadar götürebiliyor. Bu düzendendir ki insanın neye inandığı çok büyük ehemmiyet kazanıyor. Çünkü insan ne olduğuna inanıyorsa o oluyor. Ailemden bir gençle konuşuyordum. İnsan aklı ve vicdanının yeterli olmadığını, mutlaka dinin ve dinden doğan şeriat nizamı ve ahlaki terbiyenin mecburi olduğuna delil olarak tarihten örnek vermiştim. İnsanoğlu içinde yaşadığı cemiyetten ne görürse onu ahlak olarak benimser ve uygular. Mesela tarihte kızlarıyla, kız kardeşleriyle düğün dernek kurarak evlenenler oldu. Eski Moğollar yaşlıları ölüme terk ediyorlardı. Afrika'nın bazı yerlerinde yamyamlık normaldi. Tarihteki birçok kavimde insan kurban ediliyordu. Hatta Avrupa mitolojisindeki kurt adam efsanesi bu uygulamadan doğar. Eğer ayak kurban etmek için seçilen kişi kaçarsa her dolunayda kurt adam olacağına inanılıyordu. Genç kardeşimiz dedi ki, o zaman insanlığı bugüne semavi dinlerden kalma ahlak kalıntıları getirdi. Şimdiden sonra onları da yok ederlerse tam vahşileşmenin yolu açılacak. Aynen öyle. Bazı sapkınlıkların şu anda normal sayılması bir test niteliğinde olabilir. Bunu aştıktan sonra sıra kim bilir neye gelecek. Belki öyle günler göreceğiz ki insan cesetlerini toprağa gömüp niye ziyan ediyoruz? Önemli bir protein kaynağı diyerek gıdaların içine katacaklar. Ben bir ilmi yayında dışkı B vitamini için iyi bir kaynaktır diye okuduğumu hatırlıyorum. Eğer kapitalist zihniyet evrimi bahane ederek dinin statüsünü ele geçirecek olursa, hayatın her sahasında kendi menfaatine göre hukuk ve ahlak üretmeye kalkışacaktır. Belki mübalağalı gelebilir ama gelecekte çocuklarımız yapay zekaya sahip robotların bakım ve onarımında vazifeli, düşük zekalı biyolojik yaratıklar durumuna düşebilirler. Çünkü büyük sermaye sahipleri güçlerine güç katmak için hümanizmi de rafa kaldırıp robotu insandan daha fazla evrimleşmiş, daha üstün bir varlık olarak kabul edebilir. Buna ne mani olabilir? Bu yüzdendir ki evrim teorisi sadece tabiat tarihine dair bir teori meselesi değil, bizim insanlaşma yolculuğumuzun bundan sonrası ile ilgili çok mühim bir mesele. Ve hayatımızın her sahasında evrimcilik yani bilimi putlaştırmayla iman arasında bir yol ayrımına gelmemiz kaçınılmaz. Bunun içindir ki bugün bizim bilim disiplinlerinden hukuk sistemine kadar her sahada batıdan tercüme kültür yığınını bir kenara bırakıp artık kendi imanımıza uygun medeniyet müktesebatımızı teşekkül ettirmemiz lazım. Ümmetin lider ve rehberi olmak istiyorsak bu vazifeyi hakkıyla yerine getirmemiz şart. Modern insan nereye başlıktı? Kübra Ergin imzalı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. İlk olarak Sesi Dergi'de ve Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2020 sayısından şimdi de Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Bir Başkadır Bizim Analarımız başlıklı yazıyı sunacağız. Mart ayı itibarıyla Kadınlar Günü diye basın yayın organları ve medya unsurları adeta toplumu bir yaylım ateşine tutarcasına, kadınları kendi yakıştırdıkları çizgiye getirmek için akla ziyan etkinliklere imza atıyorlar. Kadınlar da ne yazık ki böylesi bir tuzağa düşerek sanıyorlar ki hakiki manada kadın hakları savunuluyor. Halbuki sözüm ona ortaya konan iddiaların kadınları düşürmek değil bilakis düşürmek olduğunu kafası çalışan herkes idrak eder. Bugünkü kadın hakları savunucuları esefle belirtelim ki kadını korumuyorlar, tam tersi kadının güzelliklerini teşhir ederek onlar üzerinden büyük kazançlar sağlıyorlar. Onlar kadını tahkir ediyor, takdir etmiyorlar. Onlar kadını yüceltmiyor, kadını aşağılıyorlar. Bu güruh kadını cehenneme sürükleyici adımlar attırıyorlar. Halbuki Allah Teala kadını cennetine davet ediyor. Nasıl mı? Ona annelik payesi vererek. Evet, bu yönüyle kadın annedir, kız kardeştir, hanımefendi bir hatundur. Yüce İslam'a göre kadın anne olarak çok değerlidir. Kadına cinsi obje gözüyle bakanlar, günümüzde düzmece tuzaklarla kadınlarımızla oynamakta, kanaatimizce adeta kadınlarla dalga geçmektedir. Bugün kadın hakları diye yırtınanlar, kadını nereye çağırıyorlar? El cevap, bugün kadın hakları adına ortaya çıkanlar, kadını sokağa çağırıyorlar, kadının güzelliklerini teşhire çağırıyorlar, kadını kocaya ve aileye isyana çağırıyorlar, kadını çocuklarının dadısı değilsin sen, dadılar tut, sen özgür kal mantığına çağırıyorlar. Kadını sen de erkeklerle eşitsin, git fabrikada maden ocağında çalış iddiasıyla evin dışına çağırıyorlar. Kadın bu aldatmacaların peşinden koşarken çalışmaktan maalesef kendini düşünecek zamanı yok. Dolayısıyla önüne altın tepsilerde sunulanları bal sanıp kanıyor. Yazık, bu nasıl bir fikirsizlik? Yaşadığımız çağın zihniyetiyle kadın İslam'ın güzelliklerine değil batının çirkefliklerine çağrılıyor. Biz nasıl bu hale geldik? İslam gibi muhteşem bir nizamla tanıştığımız asr-ı saadet devrinden bu yana bizim ne analarımız vardı? Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk hanımı Hazreti Hatice annemiz. Kureyş kadınlarının en asili, en zengini, en iffetlisi ve en temiziydi. Hazreti Hatice'nin geleceği görebilen, gerçeği bilen eşsiz bir idraki vardı. Bu eşsiz anne hayatı boyunca çocuklarına en iyi anne, kocasına en sevgili eş olmuştur. O, eşini çok sevmiş, dertlerini dinlemiş, problemlerini paylaşmış, hatta çözümler bulmasında en büyük destekçisi olmuştur. Varını, yoğunu, malını, mülkünü kocasının kutlu yoluna harcamıştır. Onların yuvaları huzur ve saadet tüten mukaddes bir ocak idi. Ne mutlu o güzide annemize. İşte bizim anne anlayışımız bu. Yine diğer bir kıymetine paha biçilmez Ayşe annemiz vardır ki o kendisiyle kimsenin boy ölçüşemeyeceği bir ilim, irfan ve marifetullah abidesiydi. Çünkü onun hayatı kainata gelmiş ve geleceğin en efdali olan bir ilim kaynağının yanı başında geçmiştir. Sahabilerin çoğu Hazreti Ayşe annemizden ilim öğrenmişlerdir. Bir diğer annemiz Hazreti Hatice ve Allah Resulü'nün kutlu yuvalarının en küçük kızları, en küçük gül goncaları Hazreti Fatıma annemizdir. Hazreti Fatıma radıyallahu anha adeta Cenab-ı Hak tarafından ilim, irfan ve manayla donatılmıştı. Çünkü o huzur, saadet, hikmet ve doğruluk yuvasında yetişmişti. Merhamet ve yardımseverlik denizinde yüzmüştü. Fatıma annemiz öyle bir anneydi ki o hem ibadetlerini aksatmaz hem evinin tüm işlerini kendisi yapar hem de evlatlarının yetişmesinde büyük gayretler sarf ederdi. Kocasının hizmetlerini zevkle yapar, düşkünlere ailece yardım ederdi. Sahabe hanımefendilerinden bir başka anne misali, insanlığın efendisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama dadılık yapan Ümmü Eymen annemiz. Hayatının hemen bütün senelerini bu kutlu kapıda geçirerek neredeyse kainatın incesine ikinci anne olma şerefiyle şereflenen annemiz, engin sevgisiyle bu gönlü yaralı öksüz yavruyu bağrına basıp merhamet ve şefkatiyle beslemiş, İslam'ın irfan pınarından sulanmıştı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme süt anne olma bahtiyarlığına erişmiş bir kıymetli annemiz de Hazreti Halime'dir. O şefkat ve merhametiyle yetim yavruyu bağrına basarak engin bir muhabbetle büyütmüştür. Tarihin altın sayfalarında ilerlersek Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin büyük annesi Süleyman Şah'ın hanımı Hayme Hatun'dan ve diğerlerinden de bahsetmek isteriz. Hayme Hatun bir kadın, bir annedir. Beyinin vefatından sonra Kayıboyu'nun başına geçer, devlet ana lakabıyla anılır, toplumda şerefli ve asil bir yeri vardır. Aynı misal Malhan Hatun için de geçerlidir. Bu değerli hanım Osmanlı Devleti'nin ikinci padişahı Orhan Gazi'nin annesidir. O Şeyh Edebali'nin terbiyesinde iyi bir eğitim görmüş, nice güzel hizmetlere imza atmıştır. Valide annelerimizin her biri ayrı vakıf şahsiyetlerdir. Onlar arkalarında bıraktıklarıyla bugün bile bize hoş bir seda olmuşlardır. Çanakkale'de cephede kazanılan başarıda yine şerefli kadınların elleri ve cesaretleri vardır. Sanılmasın ki Çanakkale hep erkeklerle kazanıldı. Hayır, hayır. Mart ayında yine hep konuşulan Çanakkale Savaşı'nın kadın kahramanları da var. Onları daha önce aslında yazmıştık ama şöyle kısaca tekrarlayalım. Nezahat Onbaşı, cephe cephe bütün Türkiye'yi dolaşan, Hatice Hanım, bizzat muharebeye katılan Zeynep Mido Çavuş, Reşit Paşa vapurunun baş hemşiresi, Safiye Hüseyin Elbi Hanım, Doktor Ragıp Bey'in Alman asıllı eşi hemşire Erika'nın da hizmet ve çalışmalarını unutmamak gerekir. Ve daha niceleri, onlar cephe gerisinde askerlerimizin dikişlerini diktiler, yaralarını tedavi ettiler. Mehmetçiklerimiz omuz omuza savaş verdiğinde onlar o zamanın Kızılay'ı olan Hilal-i Ahmer Hanımlar Merkezi'nde takdire şayan hizmetler verdiler. O dönemlerde kadınlar pek ön planda olmadığından bu kahraman kadınlarımız bahis konusu olmamıştır. Günümüzde her yerde kadın ön planda olduğundan biz de diyoruz ki madem kadınlardan sık sık bahsediliyor, o halde Çanakkale Savaşı'nın kahraman kadınları da konuşulsun, onları da tarih bilsin. Asr-ı Saadet'in eşsiz anneleri bilinsin. Osmanlı'nın valide anneleri bilinsin. Biz başkayız. Bizim değerlerimiz farklı. Bugün sanki bizim gözümüze sokulan, böyle ol denilen kadın anne modeli, makyajlı, boyalı, cilalı, şu endamlı kadın modelleri asla ve asla bizim modellerimiz olamaz. Bu ancak batılı kadın modelidir. Bizde süs püs yoktur. Bizde tabiilik vardır. Fıtrat vardır. Kendini olduğundan başka göstermek yoktur. Bizde sadelik hakimdir. Bir başkadır bizim annelerimiz. Onlar şefkat dolu yürekleriyle yavrularına eşsiz bir muhabbetle yaklaşırlar. Hayatlarını nakış nakış sevgiyle işleyerek sunarlar evlatlarına. Onları umutla geleceğe hazırlarken kutsi, ulvi materyallerden faydalanırlar. Çocuklarının maddi ihtiyaçlarını fedakarca temin ederken onları cefakarca manevi donanımla yoğurarak eğitirler. Bir başkadır bizim annelerimiz. Başında kalbi kadar temiz, ak bir edep örtüsü, başörtüsü, önünde seccadesi, elinde tesbihi, dilinde hiç bitmeyen duası vardır. Hep hayır üzere olan ve hep hayrı tavsiye eden, saçının bir telini yabancıya göstermekten ar eden, ümmi ama kalbi, ümmi ama hasbi, ümmi ama ferasetli analar. O Anadolu annesi ki geleceği şekillendiren nice kahramanları yetiştirmiştir. Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler bizim analarımızın eseridir. Onların cüsseleri küçüktür ama evlatları söz konusu olduğunda dünyanın en güçlü kişisinden daha güçlüdürler. Onların gözlerinde hem ümit hem gözyaşı vardır. Boyaya tenezzül etmezler onlar. Cenab-ı Hakk'ın öz boyasını tercih ederler. Anne bizim değerlerimizde hayatını aile ve çocuklarına adamış bir vakıf şahsiyettir. Anne emek ve hizmet insanıdır. O ömrünün sonuna kadar hiç karşılık beklemeksizin emek ve hizmetlerini ailesine sunan, küçüğünden büyüğüne ailenin hiçbir ferdini ayırt etmeden kucaklayan bir fedakarlık abidesidir. Kişiyi hayata hazırlayan en şefkatli el annenindir. Doğru eğri, güzel çirkin, iyi kötü hep anne eğitimiyle kazanılır. Dürüstlük, hakperestlik, yardımseverlik, temizlik genelde anne ile öğrenilen faziletlerdir. Anneler hayatın öznesidir. Anne, aile içinde temel varlık, çocuklar için vazgeçilmez bir şahsiyettir. Çocuk doğar, anne kollarındadır. Okul yıllarında en büyük yardımcı annedir. Evlilik, askerlik, torunlar hep anneyle iç içedir. İnsanı psikolojik olarak rahatlatan, hayata güvenle baktıran, her türlü sıkıntıda en güzel teselliyi veren pozitif kaynaklı dayanaktır anne. Anne çocuklarının hayat yolunda ilk kutsi rehberidir. Evladın hemen her başarısında annenin imzası vardır. Sevinçler anneyle değer bulur. Üzüntüler anneyle aşılır. Dertler anneyle çözülür. Gözyaşları anneyle sürur olur. Feryatlar, inlemeler anneyle diner. Annelik hiç tartışma götürmeyen mukaddes bir gerçektir bizde. Anne, hayatın, dünyanın en kıymetli erdemlerini içinde barındırır. Bozulan ruhi ve psikolojik haller anne sevgisiyle düzelir. Ailenin sevgi kahramanı annedir. O bir şahsiyet abidesidir. Çocuğa iyi tavırlar, doğru davranışlar, güzel hasletler anne tarafından kazandırılır. Anne, evladının şahsiyetini biçimlendiren hünerli bir eldir. Faziletli alışkanlıklar anneyle kazanılır. Güzel ahlaka açılan kapıdır. Doğru davranışların ifa edildiği bir bahçedir anne. O bahçede iyilikler, güzellikler, samimiyet, dürüstlük, yardımseverlik, temizlik ve intizam çiçekleri devşirilir. O erdem çiçekleri anne ilgisiyle sulanır. Yine o fazilet çiçekleri anne alakasıyla yetişir, boy verir, fidan olur. zaman içinde o körpe fidanlar serpilir, ağaç olur, meyve verir. İşte annelik de aynen bahçıvanlık mesleği gibidir. Emek ister. Emeksiz, gayretsiz kendiliğinden fidanlar ağaç olmaz. İnsanlık annelerle doğar. İyi anneler, iyi fertler yetiştirir. İyi yetişmiş fertlerle toplum kalitesi artar, insanlık yükselir. Güzel karakter sahibi kişileri topluma anneler armağan eder. Bizde aile anneyle ayaktadır. Anne pozitif, güzel huylu, sevecen bir kişilikse evlatlarda birkaç istisna hariç ona benzer. Annenin dinamizmi, pozitif enerjisi evine neşe ve sevinç olarak yansır. Anne evin huzur ve mutluluk kaynağıdır. Cennet annelerin ayaklarına serilmiştir. Anne doğru ve faziletli davranışlarıyla mukaddesin sembolüdür. Evlatlarına daima hakkı, hakikati tavsiye eder. Şahsında sevgiyi, şefkati, sabrı, tevekkülü, anlayışı, hoşgörüyü derc eder ve onları derin anlayış eğitimi ve engin tecrübesiyle çocuklarına aktarır. Hayatta bütün güzellik kapılarına anneyle girilir. Daima özlenen bir çocukluk anneyle kaimdir. Yıllar sonra o, bu yönüyle hatırdan silinmeyen biricik şahsiyettir. Anneler güzel insanlardır. Her anne güzelin ta kendisidir. Bütün güzellikler onların dualarının bereketiyledir. Anne duası en sadık dosttur. Onunla bitmek tükenmek bilmeyen ebedi bir hayat, yani cennet kazanılır. Ne mutlu böylesi anne olabilenlere. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam son olarak Nurten Selma Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Bir Başkadır Bizim Analarımız başlıklı yazıyı paylaştık Yüz Akı Dergisi'nin Mart 2020 sayısında. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.